Acil tıp uzmanının çocuk hastayla imtihanı 2. 5 Ocak 2021. Yazan Su İzel Sesigür. Seslendiren Fatma Çakmak. Merhaba. En sık başvuru sebepleri üzerinden çocuk hastalara yaklaşımı konuştuğumuz yazımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız. En sık ve belki en korkulan başlık olan ateş yüksekliği ve febril konvizyonları konuştuğumuz ilk bölümü okumadıysanız buradan ulaşabilirsiniz. Bu bölümde de pediatri uzmanı arkadaşım Doktor Meltem Çakmak ile yine sık durumlar olan bulantı kusma, karın ağrısı, göğüs ağrısı ve nefes darlığından bahsedeceğiz. İyi okumalar. Bulantı kusma ishal. Bulantı kusma ile getirilen çocukta fizik muayenede nelere dikkat etmek gerekir? Neler tetkik gerektirir? Bulantı kusma çocukluk çağında birçok hastalığa eşlik edebilir. Üsye, otit, İye, gastroenteritler en sık karşılaşılan durumlardır. Dikkatli bir öykü ve fizik muayeneyle hasta incelenmelidir. Ailede benzer şikayetler olan bireyler sorgulanmalıdır. İdrar yolu enfeksiyonundan şüphelenen hastalarda idrar tahlili istenmeli. Bu sırada hasta ayaktan beslenme takibine alınmalıdır. Kusma şikayetiyle başvuran hastaların nörolojik muayeneleri detaylı yapılmalıdır. Uzun süredir özellikle sabah kusması olan, nörolojik muayenesinde anormallik olan çocuklar ileri tetkik edilmelidir. Yine batım muayeneleri dikkatlice yapılmalıdır. Gaz gaitı çıkışı olmayan, batım distansiyonu olan hastalar obstrüktif patolojiler açısından incelenmelidir. Fışkırır tarzda tekrarlayan kusması olan çocuklarda intestinal pasaj değerlendirilmelidir. ADBG görülmelidir. Safralı kusma ve batın hassasiyeti cerrahi patolojilere işaret eder. Gastroenteritis geçiren hastalarda dirençli kusmalar ve batın bombeliği mevcutsa invajinasyon akılda tutulmalıdır. Diyabetik ketoasidoz her yaş grubunda görülebilir. Hastalar kusma şikayetiyle hastaneye başvurabilirler. Kusması olan ve sebebi belirlenemeyen hastaların diyabet semptomları sorgulanmalı. Çok su içme, sık idrara çıkma, asitotik solunum, bilinç değişikliği, şiddetli karın ağrısı gibi parmak ucu kan şekerleri ölçülerek kaydedilmelidir. Fizik muayenenin yardımcı olmadığı, özellikle çok küçük çocuklarda atlamamamız gereken tanılar neler? Her şeyden önce kusma şikayetiyle başvuran özellikle 6 ay altı çocuklarda kusmanın şekli sorgulanmalıdır. Beslenme sonrası ağız kenarından sızıntı şeklinde ya da peynir kesiği şeklinde çıkarma kusma olarak değerlendirilmemelidir. Bebeklerde 2 ay civarında tekrarlayan fışkırık tarzda kusmalar ve metabolik alkalozda pilar stenozu düşünülmelidir. Bu bebekler genelde erkek olup genel durumları iyidir. Küçük bebeklerin en az 2 öğün kusmadan beslendikleri görülmeden hastaneden gönderilmemelidir. Bir ay altında kusma şikayetiyle getirilen bebeklerde sepsis, metabolik hastalıklar ayrıca tanıda düşünülmeli, tetkikleri görülmeli, pediatri uzmanıyla konsülte edilmelidir. Bir ay altı bebeklere acil serviste IV hidrasyon verilmemelidir. Peki, bulantı kusma ile getirilen ama genel durumu iyi olan çocukta yaklaşımımız ne olmalı? Oral alabiliyorsa semptomatik tedavi ile takip önermek yeterli olur mu? Kusma sayısı az ise, çocuk oral alabiliyor ise ve genel durumu iyi ise beslendiğini görerek eve taburcu edilebilir ve polikliniğe yönlendirilir. Tekrarlayan kusmaları olan ve oral alamayan genel durumu düşkün çocuklar hastanede izlenmelidir. Metabolik hastalık komaları unutulmamalıdır. Bulantı kusmaya ishal de eşlik ediyorsa özellikle dikkat etmemiz gereken durumlar var mı? İshal de eşlik ediyorsa dehidratasyon riski artar. Yine oral alabilen, genel durum iyi, fizik muayenesinde özellikle saptanmayan çocuk beslenme önerileri eve gönderilebilir. Poliklinik kontrolü önerilir. Yağlı ve şekerli gıdalar kusmayı artırır. Hastanın evde sıvı ve tuzlu gıdalarla beslenmesi söylenmelidir. Dehidrate olduğunu düşündüğümüz çocuğa yaklaşımımız nasıl olmalı? Eğer hafif dehidratasyon varsa ve oral alabiliyorsa ayaktan oral alım takibiyle izlenip eve gönderilebilir. Oral alımı yeterli olmayan veya orta dehidrate hastalara IV hidrasyon verilmelidir. Hastada hipotansiyon, şok bulguları varsa serum fizyolojik 20 litre kilogramdan 1 saatte IV infüzyon yükleme verilir. Çocuklarda idame IV hidrasyon için kullanılacak sıvı %5 dekstroz, binde 9 sodyum klorür önerilen veya %5 dekstroz, Binde 45 sodyum klorürlü olmalıdır. Daha hiponatremik sıvılar kesinlikle kullanılmamalıdır. İdrar çıkışı olan ve potasyum düzeyi normal olan hastaların idame sıvısına mutlaka potasyum eklenmelidir. 20 ml potasyum klorür, 1000 ml seruma. İdame sıvı miktarı çocuğun kilosuna göre belirlenir. Hastaların günlük idame sıvı ihtiyaçları ilk 10 kilo için 100 ml kilogram, 10-20 kilogram için 1000 ml artı 50 ml kilogram, 20 kilogram üstü için 1500 ml artı 20 ml kilogramdır. Hafif dehidrate hastalarda 30-50 ml kilogram, orta dehidrate hastalarda 60-90 ml kilogram bu miktara eklenir. Toplam sıvı 24 saate bölünerek saatlik sıvı gidiş hızı bulunur. Hidrasyon ihtiyacı olan hastaların kan şekeri, serum elektrolit düzeyleri ve böbrek fonksiyon testleri takip edilmelidir. Hastalar duruma göre 2, 4, 6 saat hidrasyon sonrası oral alımları düzenince eve taburcu edilebilirler. Bu idame sıvı hesabında kafa karışıklığı olmaması için örnek vermek gerekirse 10 kilogram çocukta hafif dehidrate idame 10 çarpı 100 mililitre eşittir 1000 mililitre artı defisit 10 çarpı 50 mililitre eşittir 500 mililitre eşittir toplam 1500 mililitre 24 saatte hız 60 mililitre saatte yaklaşık olarak verilir. Orta dehidrate idame 10 çarpı 100 mililitre eşittir 1000 mililitre artı defisit 10 çarpı 100 mililitre eşittir 1000 mililitre eşittir toplam 2000 mililitre 24 saatte hız 80 mililitre saatte yaklaşık olarak verilir. 15 kilogram çocuk hafif dehidrate idame 10 çarpı 100 mililitre eşittir 1000 mililitre artı 5 çarpı 50 eşittir 250 mililitre artı defisit 15 çarpı 30 mililitre eşittir 450 mililitre toplam 1700 mililitre 24 saat hız 70 mililitre saat yaklaşık olarak verilir. Orta dehidrate idame 10 çarpı 100 mililitre eşittir 1000 mililitre artı 5 çarpı 50 eşittir 250 mililitre artı defisit 15 çarpı 60 mililitre eşittir 900 mililitre eşittir toplam 2150 mililitre 24 saat hız 90 mililitre saatte yaklaşık olarak verilir. 20 kilogram çocuk hafif dehidrate idame 10 çarpı 100 mililitre eşittir 1000 mililitre artı 10 çarpı 50 eşittir 500 mililitre defisit 20 çarpı 30 mililitre eşittir 600 mililitre toplam 2100 mililitre 24 saat hız 90 mililitre saatte yaklaşık olarak verilir. Orta dehidrate idame 10 çarpı 100 mililitre eşittir 1000 mililitre artı 10 çarpı 50 eşittir 500 mililitre defisit 20 çarpı 60 eşittir 1200 mililitre toplam 2700 mililitre 24 saatte hız 110 mililitre saatte yaklaşık olarak verilir. 30 kilogram çocuk hafif dehidrate idame 1500 mililitre artı 10 çarpı 20 mililitre eşittir 200 mililitre artı defisit 30 çarpı 30 mililitre eşittir 900 mililitre toplam 2600 mililitre 24 saatte hız 110 mililitre saatte yaklaşık olarak verilir. Orta dehidrate idam 1500 mililitre artı 10 çarpı 20 mililitre eşittir 200 mililitre artı defisit 30 çarpı 60 mililitre eşittir 1800 mililitre toplam 3500 mililitre 24 saatte hız 150 mililitre saatten yaklaşık olarak verilir. Karın ağrısı. Karın ağrısı olan çocuklardan özellikle çocuk çok küçükse ve fizik muayene bizi yönlendirmiyorsa ADBG çekip gazı var annesi demek ne kadar doğru? Atlamamamız gereken tanılar neler? Özellikle USG'nin de olmadığı durumlarda çocuklara BT çekip radyasyon vermek istemiyoruz. Ama yanlış mı yapıyoruz? Bu çocuklarda palyasyon amaçlı neler önerebiliriz? Bebeklerde her türlü huzursuzluk ve ağlama aile tarafından karın ağrısı olarak yorumlanabilmektedir. Streptokokik faranjit şiddetli karın ağrısına neden olabilir. Alt lob pnömonisi olan hastalar karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurabilirler. Bu sebeplerle tüm fizik muayene incelemesi sistematik olarak yapılmalıdır. Diyabetik ketoasidoz akut batın tablosu ile hastaneye başvurabilir. Hastanın batında hassasiyet mevcutsa belirgin defans ribandı olmasa dahi akut batın açısından izleme alınmalıdır. Hastaya rektal lavman yapılarak tekrarlayan muayeneler ile batın değerlendirilir. Arada kalınan durumlarda hasta tetkikleri alınarak müşahede alınmalı, IV hidrasyon verilmeli, batın muayeneleri tekrarlanmalıdır. İdrar yolu enfeksiyonu, menstruasyon ağrısı ayırıcı tanıda düşünülmelidir. İzlemde karın ağrısı rahatlayan ve batın muayenesi iyi olan çocuk hastalar eve taburcu edilebilir. Okut batın şüphesi devam eden hastalarda batın USG planlanmalıdır. Batın beteni çocuklarda akut apandiste yeri yoktur. Ancak komplike seçilmiş vakalarda uzman önerisiyle çekilmelidir. Karın ağrısı ile başvurup muayenesine özellikle saptanmayan, genel durumu ve beslenmesi iyi olan, gaz gayta çıkışı normal, kusması olmayan, yolda gelirken arabada susan veya takipte rahatlayan, hekim tarafından sakinleştiği ve rahatladığı görülen çocuklar ek inceleme yapmadan akut batın acilleri anlatılarak eve gönderilip polikliniğe çağrılabilir. Acil serviste her karın ağrısının etiyolojisinin tespit edilmesi mümkün değildir. Bu hastalara ağrı kesici verilmemelidir. Beslenme önerilerinde bulunulabilir. Nefes darlığı. Nefes darlığı ile getirilen çocukta aklımıza gelmesi gereken ön tanılar neler? Semptomatik tedavide neler kullanılabilir? Nefes darlığı genel bir bulgu olup sistematik değerlendirme yapılması gerekmektedir. En sık solunum sistemine ait hastalıklara eşlik etmektedir. Öksürük, hırıltı gibi solunum sistemi yakınmalarının varlığında kurup, pnömoni, bronşiyolit, yabancı sim aspirasyonu düşünülmelidir. Fizik muayene bulguları ve öyküyle değerlendirilmelidir. Hastanın öncelikle yaşamsal bulguları kontrol edilmelidir. Solunum, nabız, bilinç, tansiyon gibi. Hastanın satürasyonu bakılmalı, oksijen tedavisi ve IV hidrasyon başlanmalıdır. Hastanın IV hidrasyonu yapılırken fazla sıvı vermekten kaçınılmalıdır. Hesaplanan günlük idame sıvının %60-75'i kadar sıvı verilmelidir. Hastada bronkospazm saptanırsa spesifik tedavi, salbutamol, budesonid, sistematik steroid verilmelidir. Hastanın kan gazı ve akciğer grafisi değerlendirilmelidir. Oksijen tedavisi hastanın durumuna göre nazal kanül, oksijen maskesi, rezervuarlı oksijen maskesi, yüksek akışlı nazal oksijen cihazı ile verilebilir. Sonrasında spesifik tedavi uygulanır. Başvuruda çocuğun solunum yetmezliği yoksa, astım ya da tekrarlayan wheezing öyküsü veriyorsa, fizik muayenede bronkospazm saptanıyorsa, öncelikle oksijen ve bronkodilatör tedavi düzenlenir, yanıta göre takibe karar verilir. Ani gelişen göğüs ağrısı ve nefes darlığında pnömotoraks akılda tutulmalıdır. Öykü ve fizik muayene ile solunum sistemine ait patoloji saptanmadığı durumda hastanın tüm sistemleri ayrıntılı değerlendirilmelidir. Çocuk hızlıca kötüleşebilir. Solunum yetmezliğinde bilinç değerlendirilmelidir. İntoksikasyonlar, konvizyonlar, santral sinir sistemi kanamaları, herniasyon, beyin ödemi gibi akut bilinç değişikliğine sebep olabilecek etiyolojiler akılda tutulmalıdır. Takipneik hastalar metabolik asidoza bağlı kusma solunumunda olabilir. Hastaların kan şekerleri gerekirse kan gazları değerlendirilmelidir. Metabolik hastalıklar metabolik asidoza bağlı takipne ile başvurabilirler. Kalp yetmezliği takipne ile başvurabilir. Konjenital kalp hastalıkları sorgulanmalıdır. Üfürüm ve femoral nabızlar değerlendirilmelidir. Miyokardit kalp yetmezliği şeklinde bulgu verebilir. Geçirilmiş enfeksiyon öyküsü sorgulanmalı, taşikardi varlığı araştırılmalıdır. Göğüs ağrısı. Göğüs ağrısıyla başvuran çocuklarda ilk düşünmemiz gereken tanılar neler? Çocuklarda göğüs ağrısında kardiyak nedenler çok nadirdir. Ailede erken yaşlarda ani kardiyak ölüm öyküsü sorgulanmalıdır. EKG görülmelidir. Solunum sistemine ait yakınmalar değerlendirilmelidir. Fizik muayenede solunum sesleri bilateral eşit alınıyorsa, sistemik muayeneleri doğalsa, EKG normalse, göğüs ağrısı gerilediyse ek inceleme yapmaya gerek yoktur. Belirgin göğüs ağrısı olan hastalarda miyokardit akılda tutulmalıdır. Geçirilmiş enfeksiyon öyküsü, taşikardi varlığı değerlendirilmelidir. Çocuklar çarpıntıyı göğüs ağrısı olarak tarifleyebilirler. EKG bu açıdan da değerlendirilmelidir. Pnömotoraks olan hastalar ani başlayan göğüs ağrısıyla başvurabilir.